Ayrım 18. Bütün masallar, bütün öyküler. Yedinci kısım. Bu garip olaylardan 4 gün sonra gece 11:30 suları Canterville Chase'den bir cenaze çıktı. Cenaze arabasını 8 kara at çekiyordu. Her birinin başında aşağı yukarı sallanan kocaman deve kuşu tüylerinden sorguçlar vardı. Kurşun tabut mor bir örtüyle kaplanmıştı. Örtünün üzerine sırmayla Canterville aile arması işlenmişti. Cenazeyi taşıyan araba ve diğer arabaların yanında ellerinde meşaleler taşıyan uşaklar yürüyordu ve tüm cenaze alayı son derece etkileyiciydi. Lord Canterville matemlilerin başını çekiyordu. Cenazeye katılabilmek için ta gallerden kalkıp gelmişti ve yanında küçük Virginia ile birlikte ilk arabada oturuyordu. Ondan sonra Birleşik Devletler elçisiyle karısı, sonra Washington ve 3 oğlan geliyordu. Son arabada da Mrs. Umney oturuyordu. Hayatının 50 yılı aşkın bir süresi boyunca hortlak tarafından korkutulduğu düşünülürse, onun ölümünü görmeye de hakkı olduğu düşünülmüştü. Kilise mezarlığının bir köşesine tam ihtiyar porsuk ağacının altına derin bir mezar kazılmıştı. Cenaze ayini rahip Augustus Dampier tarafından çok etkileyici bir biçimde yapıldı. Tören sona erdiğinde Canterville ailesinde gözetilen eski bir adet uyarınca uşaklar meşaleleri söndürdüler ve tabut mezara indirilirken Virginia öne çıkıp tabutun üzerine beyaz ve pembe badem çiçeklerinden büyük bir haç koydu. O bunu yaparken ay bulutların arkasından çıktı. Sessizce küçük kilise avlusunu gümüş rengiyle yaldızladı ve uzaktaki koruda bir bülbül ötmeye başladı. Virginia hortlağın ölüm bahçesi tasvirini düşündü. Gözleri dolu dolu oldu ve eve dönerlerken hiç konuşmadı. Ertesi sabah Lord Canterville kente geri dönmeden önce Mr. Otis onunla hortlağın Virginia'ya verdiği değerli mücevherler konusunda bir görüşme yaptı. Son derece göz alıcıydı bu mücevherler. Hele eski Venedik işi monitürlü yakut bir gerdanlık vardı ki 16. yüzyıl mücevher işçiliğinin kusursuz bir örneğiydi. Taşların değeri o kadar büyüktü ki Mr. Otis kızının bunları kabul etmesi konusunda ciddi endişeler duyuyordu. "Lordum," dedi, "biliyorum ki bu ülkede meşruta yasası toprak konusunda olduğu kadar incik boncuk konusunda da geçerlidir. Bu mücevherlerin aile mirasınız olduğunun ya da olmaları gerektiğinin son derece farkındayım. Bu nedenle sizden onları beraberinizle Londra'ya götürmenizi ve mülkünüzün size garip koşullar altında geri dönen bir kısmı olarak görmenizi rica ediyorum. Kızıma gelince o sadece bir çocuk ve ne mutlu bana ki fuzuli bir lüks anlayışının uzantısı olan bu gibi şeylere karşı henüz son derece ilgisiz. Mrs. Otis'ten öğrendiğime göre ki kendisinin sanat konusunda uzmanlığı az buz değildir, genç kızlığında birkaç kış Boston'da bulunma şansına sahip olmuştu, bu taşlar büyük maddi değer taşıyorlarmış ve satışa çıkarıldıkları takdirde çok para ederlermiş. Bu durumda Lord Canterville onların ailemden birinde kalmasına izin vermemin pek mümkün olmadığını takdir edersiniz. Hakikaten böyle değersiz süslerin ya da oyuncakların İngiliz aristokrasisinin saygınlığına uygun ya da onun için gerekli olsalar da cumhuriyetçi sadeliğinin acımasız ve bence ölümsüz ilkeleri uyarınca yetiştirilmiş insanlar arasında kesin kes yeri yoktur. Gene de Virginia'nın talihsiz ve yolunu şaşırmış atanızdan bir hatıra olarak kutuyu ona bırakmanızı çok istediğini söylemekliyim gerekiyor belki de. Kutu çok eski ve dolayısıyla da epeyce tamire muhtaç olduğu için belki de onun bu isteğini kırmazsınız. Bana sorarsanız çocuklarımdan birinin hangi biçimde olursa olsun orta çağcılığa heves etmesine çok şaşırdım. Ve bunu ancak Virginia'nın Mrs. Otis'in bir Atina seyahatinden hemen sonra Londra banliyölerinden birinde dünyaya gelmesiyle açıklayabiliyorum. Lord Canterville değerli orta elçinin sözlerini büyük bir ciddiyetle tutamadığı gülümsemesini gizlemek için kırlaşmış bıyığını ara sıra çekiştirerek dinledi. Mr. Otis'in sözleri bitince elini dostça sıkarak şunları söyledi. Aziz dostum, cana yakın küçük kızınız, talihsiz akrabam Sir Simon'a çok önemli bir hizmette bulundu. Ve ben ve ailem ona bu harikulade cesareti ve gözü pekliği için çok şeyler borçluyuz. Mücevherler hiç şüphesiz ki onundur. Ve size yemin ediyorum, onları onun elinden alacak kadar taş kalplilik edecek olsam, habis ihtiyar 15 güne kalmaz mezarından çıkar, hayatı bana zehir eder. Aile mirası olmalarına gelince, bir vasiyetnamede ya da yasal belgede bahsi geçmeyen hiçbir şey mirasa girmez. Ki bu mücevherlerin varlığı kesinlikle bilinmiyordu. Sizi temin ederim, onlar üzerinde ancak kahyanız kadar hak iddia edebilirim. Miss Virginia'nın da büyüyünce güzel şeyler takmak isteyeceğinden eminim. Ayrıca unutuyorsunuz Mr. Otis, evle birlikte mobilyalarda hortlak da pazarlığa dahildi. Bu yüzden hortlağa ait olmuş olan ne varsa sizindir. Sir Simon geceleri koridorlarda ne türlü faaliyetlerde bulunmuş olursa olsun yasal olarak ölüdür ve evi satın aldığınız için mülkü de sizindir. Lord Canterville'in mücevherleri reddetmesi karşısında Mr. Otis'in keyfi kaçmıştı. Ondan kararını yeniden gözden geçirmesini rica ettiyse de nazik İngiliz aristokrat kararlıydı ve orta elçiyi sonunda hortlağın kızına verdiği armağanı geri vermemeye ikna etti. 1890 yazında genç Cheshire düşesi evliliği münasebetiyle kraliçenin salonuna kabul edildiğinde mücevherleri herkeslerin hayranlığını kazandı. Çünkü Virginia bütün cici Amerikalı kızların ödülü olan asalet tacına kavuşmuş ve oğlan reşit olur olmaz küçük sevgilisiyle evlenmişti. İkisi de o kadar hoştular, birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki herkes bu evliliği çok uygun bulmuştu. Bir tek dükü evlenmemiş 7 kızından birine yapmayı düşünmüş ve bu amaçla en az 3 yemek daveti vererek masrafa girmiş ve ne gariptir ki Mr. Otis'i bile bu yemeklere çağırmış olan ihtiyar Dumbleton markizi hariç. Mr. Otis genç dükü insan olarak çok seviyordu ama teorik olarak ünvanlara karşıydı. Ve kendi ifadesiyle söylemek gerekirse, zevkine düşkün aristokrasinin zayıf düşürücü tesirleri altında cumhuriyetçi sadeliğini gözden kaçırabileceğini de unutmuyordu. Ne var ki onun itirazları toptan veto edildi ve eminim Hannover meydanındaki St. George Kilisesi'nde kolunda kızıyla birlikte mihraba doğru yürürken İngiltere'nin hiçbir köşe bucağında ondan daha gururlu bir adam bulunamazdı. Dük ve Düşes balayı bittikten sonra Canterville Chase'e indiler ve geldiklerinin ertesi günü öğleden sonra çam ormanlarının dibindeki ıssız mezarlığa gittiler. Sir Simon'ın mezar taşına ne yazılacağı konusunda önceleri epey bir tartışma çıkmıştı. Ama sonunda taşa sadece ihtiyar gentleman'in adının baş harflerinin ve kütüphanedeki manzumenin yazılmasına karar verilmişti. Düşes beraberinde güzel güller de getirmişti, bunları mezarın üzerine serpiştirdi. Mezarın yanında bir süre durduktan sonra eski manastırın yıkık mihrabına doğru yürüdüler. Orada Düşes kırık bir sütunun üzerine oturdu. Kocası da onun ayaklarının dibine oturup bir sigara tüttürürken gözleri karısının güzel gözlerine daldı gitti. Dük birden sigarasını attı, karısının eline sarıldı ve ''Virginia, evli bir kadının kocasından gizlisi saklısı olamaz.'' dedi. ''Sevgili Cecil, senden gizlim saklım yok ki.'' ''Evet var.'' dedi Cecil gülümseyerek. ''Hortlak'la o odada kapalı kaldığınızda başından neler geçtiğini hiç anlatmadın bana.''
''Hiç kimseye anlatmadım Cecil.'' dedi Virginia ciddi bir sesle.
''Biliyorum ama bana anlatabilirsin.''
''Lütfen bunu isteme Cecil, sana anlatamam. Zavallı Sir Simon, ona çok şey borçluyum.''
''Evet gülme Cecil, gerçekten borçluyum. Hayatın ne olduğunu, ölümün ne anlama geldiğini, sevginin neden ikisinden de güçlü olduğunu anlamamı sağlayan odur.''
Dük ayağa kalkıp karısını sevgiyle öptü.
''Kalbin bende olduğu sürece sırrın sende kalabilir.'' diye mırıldandı.
''O hep senindi Cecil.''
''Ama bir gün çocuklarımızı anlatacaksın değil mi?''
Virginia'nın yüzü al al oldu.
Canterville Hortlağı öyküsünün sonu, sayfa 231.
Mesel Milyoner Takdir Yazısı.
Zengin olmadıktan sonra sevimli bir adam olmanın hiçbir faydası yoktur. Aşk ve romantizm işsizlerin uğraşı değil, zenginlerin imtiyazıdır. Yoksullar pratik ve gerçekçi olmalıdır. İnsanın sürekli bir geliri olması büyüleyici olmasından iyidir. Bunlar çağımızın hayatına ilişkin Hugi Erskine'in asla anlayamadığı temel gerçeklerdir. Zavallı Hugi, kabul etmek gerekir ki pek müthiş bir zekaya sahip değildi. Hayatı boyunca bir tek parlak, hatta kötü niyetli söz söylediği de duyulmamıştı. Ne var ki o kıvırcık kumral saçları, düzgün profili ve ela gözleriyle harikulade yakışıklıydı. Kadınlar kadar erkekler tarafından da beğenilir, sevilirdi ve para kazanmak dışında her türlü beceriye sahipti. Babası ona miras olarak süvari kılıcını ve 15 ciltlik yarımada savaşı tarihini bırakmıştı. Hugi kılıcı aynasının üstüne astı, kitapları bir rafa, spor dergilerinin Ruff's rehberiyle Bailey's dergisinin arasına yerleştirdi. Ve yaşlı bir teyzesinin kendisine tahsis ettiği 200 sterlin yıllık gelirde geçinmeye başladı. Her şeyi denemişti. 6 ay boyunca borsada çalışmıştı. Ama bir kelebek sürekli yükselip alçalan değerler arasında ne yapabilirdi? 6 aydan biraz daha uzun bir süre boyunca da çay tüccarlığı yapmış ama kısa zamanda Pekoe'den Suchong'dan sıkılmıştı. Sonra sert sherry satmaya girişmişti. O da olmamıştı. Sherry biraz fazla sert kaçmıştı. Sonunda bir hiç haline gelmiş, profili mükemmel, mesleksiz, hoş ve boş bir delikanlı olmuştu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de aşık olmuştu. Sevdiği kız Laura Merton, sinirleri ve sindirimi Hindistan'da bozulmuş, bir daha da düzelmemiş emekli bir albayın kızıydı. Laura Hugh'ye bayılıyordu. Hugh ile onun kulu kölesiydi. Londra'nın en güzel çiftiydiler ve meteliğe kurşun atıyorlardı. Albay Hugh'yi çok seviyor ama nişanın sözünü bile ettirmiyordu. ''Bak oğlum, kendi namına 10.000 sterlin olduğu zaman gel karşıma, o zaman konuşuruz.'' derdi. Böyle günlerde Hugh'nin yüzü asılır, teselli bulmak için Laura'ya koşardı mecburen. Bir sabah Merton'ların oturduğu Holland Park'a giderken yakın arkadaşı Alan Trevor'a uğradı. Trevor ressamdı. Aslında günümüzde pek az kişinin kaçınabildiği bir durum. Ama Trevor aynı zamanda sanatçıydı. Sanatçıları ise oldukça ender rastlanıyor. Yüzü çilli, kızıl, dağınık sakallı, tuhaf, kaba görünümlü bir adamdı. Ama eline fırçayı aldığı an gerçek bir usta kesilirdi ve resimleri revaçtaydı. Başlangıçta Hugh'i kabul etmek gerekir ki sırf çekici görünümüyle Trevor'ı çok cezbetmişti. Trevor bir ressam sadece böte, dipnot aptal ve güzel olan kişilerle, bakması sanatsal bir haz veren, konuşması zihni dinlendiren kişilerle tanışmalıdır derdi. Dünyaya hükmeden züppe erkekler ve cici hanımlardır. En azından öyle olması gerekir. Bununla birlikte Trevor Hugh'yi daha yakından tanıyınca neşeli iyimser yapısını, cömert pervasız mizacını da çok sevmiş ve atölyesine sınırsız giriş hakkı tanımıştı ona. Hugh içeri girdiğinde Trevor birebir ölçekte harika bir dilenci resmine son fırça darbelerini vurmaktaydı. Dilencinin kendisi de atölyenin bir köşesinde yüksekçe bir platformun üzerinde ayakta duruyordu. Yüzü kırışmış, parşömene benzeyen ifadesi son derece hazin, bumburuşuk bir ihtiyardı. Omzuna yırtık pırtık paçavraya benzer kaba kumaştan kahverengi bir harmani atmıştı. Yamalı kalın çizmelerine pençe vurulmuştu. Bir eliyle şekilsiz bir sopaya dayanmış, öbür elindeki eski püskü şapkayı da sadaka toplamak üzere öne uzatmıştı. ''İnanılmaz bir model!'' diye fısıldadı Hugh arkadaşıyla el sıkışırken. ''İnanılmaz bir model mi dedin?'' diye var gücüyle bağırdı Trevor. ''Hem de nasıl! Böyle dilencilere her gün rastlayamazsın. Bir Truvaye, Mon Cher.'' Dipnot, bir buluş azizim, canlı bir Velázquez. Bir düşün, Rembrandt bundan nasıl bir aside yedirme baskı yapardı. Zavallı ihtiyar dedi Hugh, ne kadar sefil görünüyor. Ama herhalde siz ressamların gözünde yüzü bir servet değerinde değil mi? Gayet tabii diye cevap verdi Trevor. Bir dilencinin mutlu görünmesini ister misin? Modeller poz verme karşılığı kaç para alıyor diye sordu Hugh, bir divanın üzerine rahatça yerleşerek. Saatte bir şilin. Peki sen resmine karşılık kaç para alıyorsun Alan? Bu resim için 2000 alıyorum. Sterlin mi? Altın. Ressamlar, şairler ve hekimler daima altın alırlar. Doğrusu bence modellerin yüzde alması gerekir dedi Hugh gülerek. Onlar da senin kadar çok çalışıyor.
Saçma, çok saçma. Sırf boya sürmenin, gün boyu şövalye başında ayakta durmanın yorgunluğu yeter. Sen dışarıdan bakıp konuşuyorsun Hugi. Ama emin ol, bazen sanat el emeği seviyesine ulaşıyor neredeyse. Neyse gevezeliği bırak şimdi, çok işim var. Bir sigara yak ve sessiz ol.
Bir süre sonra hizmetkar içeri girip Trevor'a çerçevecinin kendisiyle görüşmek istediğini haber verdi.
Sakın yok olma Hugi, dedi Trevor dışarı çıkarken, hemen döneceğim.
Yaşlı dilenci Trevor'ın yokluğundan yararlanıp biraz dinlenmek üzere arkasındaki ahşap banka oturdu. O kadar umutsuz ve perişan görünüyordu ki Hugi ister istemez adama acıdı, ceplerini yoklayıp ne kadar parası olduğuna baktı. Bir altınla birkaç peniden başka bir şey bulamadı. Zavallı ihtiyar diye düşündü kendi kendine. Onun benden çok ihtiyacı var bu paraya. Ama iki hafta boyunca faytondan vazgeçmem gerekecek. Sonra da atölyenin karşı köşesine gidip altını dilencinin avcuna sıkıştırdı. İhtiyar önce irkildi, sonra solgun dudakları hafif bir tebessümle aralandı.
Teşekkür ederim beyefendi, dedi. Çok teşekkür ederim.
Trevor gelince Hugh'i yaptığından ötürü biraz yüzü kızararak izin isteyip ayrıldı. Gününü Laura ile birlikte geçirdi. Cömertliği için sevimli bir azar işitti ve eve yürüyerek dönmek zorunda kaldı. O gece saat 11 sularında palet kulübüne uğradı ve tek başına sigara salonunda oturmuş, Ren şarabı ve soda içen Trevor'ı gördü.
''Söyle bakalım Alan, resmi bitirdin mi?'' dedi bir sigara yakarak.
''Bitirdim, çerçevelendi bile.'' diye cevap verdi Trevor. ''Biliyor musun, ihtiyar modelimin gönlünü fethettin. Sana enik onu bağlandı. Seninle ilgili her şeyi öğrenmek istedi. Kim olduğunu, nerede oturduğunu, gelirini, geleceğe yönelik planlarını.''
''İlahi Alan!'' diye haykırdı Hugh. ''Eve döndüğümde ihtiyar beni bekliyor olacak herhalde. Merak etme, şaka yaptığını biliyorum. Zavallı adam, keşke onun için bir şey yapabilseydim. Bir insanın bu kadar sefil olması korkunç bir şey. Evde bir yığın eski giysim var, ilgilenir mi dersin? Üstündeki paçavralar lime limeydi.''
''Ama o paçavralar içinde muhteşem görünüyor.'' dedi Trevor. ''Dünyayı verseler onun redingotlu bir resmini yapmazdım. Senin paçavra dediğin şeye ben şiirsellik diyorum. Sana yoksulluk gibi görünen şey benim için özgünlük. Yine de teklifini iletirim.''
''Alan,'' dedi Hugh ciddiyetle, ''siz ressamlar ne kadar kalpsizsiniz.''
''Sanatçının kalbi beyindir,'' diye cevap verdi Trevor. ''Ayrıca bizim işimiz dünyayı gördüğümüz gibi betimlemektir. Bildiğimiz gibi düzeltmek değil. Şaşsun son matiye. Dipnot, herkes kendi işine bakmalı. Anlat bakalım, Laura nasıl? Yaşlı modelim onunla çok ilgilendi.''
''Ona Laura'dan bahsettiğini söylemeyeceksin herhalde,'' dedi Hugh.
''Tabii ki bahsettim. Amansız albayı, güzeller güzeleri Laura'yı, 10.000 sterlini, hepsini biliyor.''
''İhtiyar dilenciye özel hayatımı ayrıntısıyla anlattın, öyle mi?'' diye haykırdı Hugh kıpkırmızı, öfkeli bir yüzle.
''Sevgili dostum,'' dedi Trevor gülümseyerek, ''senin ihtiyar dilenci dediğin adam Avrupa'nın en zengin adamlarından biri. Yarın istese hesabındaki parayla Londra'nın tamamını satın alabilir. Her başkentte bir evi vardır. Altın tabaklarda yemek yer ve canı istediğinde Rusya'nın savaşa girmesine engel olabilir.''
''Ne demek istiyorsun?'' dedi Hugh hayretle.
''Aynen söylediğim gibi,'' dedi Trevor. ''Bugün atölyede gördüğün ihtiyar Baron Hausberg'tü. Yakın dostumdur. Bütün resimlerimi satın alır. Bir ay önce dilenci kılığında bir portresini ısmarladı bana. Que voulez-vous? La fantaisie d'un millionnaire.''
Dipnot ne yaparsın? Milyoner fantezisi işte.
''Doğrusu paçavralarıyla harika bir tip oldu. Benim paçavralarımla demem daha doğru olur. İspanya'dan almıştım o partal kıyafeti.''
''Baron Hausberg ha?'' diye haykırdı Yugi. ''Aman tanrım, ona bir altın verdim.'' Ve yılgınlığın canlı timsali olarak bir koltuğa çöktü. Trevor, ''Ona bir altın mı verdin?'' diye bağırıp kahkahalarla gülmeye başladı. ''Sevgili dostum, o altını bir daha göremeyeceksin.''
''Son affaire, c'est l'argent de autre.''
Dipnot, ''Onun işi başkalarının parasıdır.''
''Önceden söylesiydin ya Alan,'' dedi Hugh somurtarak, ''kendimi rezil etmemi önleyebilirdin.''
''Hugh, her şeyden önce,'' dedi Trevor, ''etrafa böyle fütursuzca sadaka dağıttığını hiç düşünmemiştim. Güzel bir modeli öpmeni anlayabilirim ama çirkin bir modele bir altın vermeni asla. Ayrıca bugün hiçbir ziyaretçi kabul etmiyordum. Sen geldiğinde Hausberg'ün adının söylenmesinden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilemedim. Biliyorsun kıyafeti uygunsuzdu.''
''Benim gerizekalı olduğumu düşünüyordur,'' dedi Hugh.
''Hiç de değil, sen gittikten sonra çok neşeliydi. Kendi kendine gülüp buruşuk ellerini birbirine sürtüp durdu. Seninle niye bu kadar ilgilendiğini anlamamıştım, şimdi anlıyorum. O altında senin adına yatırım yapacak Yugi. 6 ayda bir sana faizini ödeyecek ve akşam yemeğinden sonra anlatacak enfes bir hikayesi olacak.
Ben talihsiz herifin tekiyim diye homurdandı Yugi. En iyisi gidip yatayım sevgili alan. Lütfen bu olayı kimseye anlatma. Hyde Park'ta yüzümü göstermeye cesaret edemem sonra.
Saçmalama, bu olay senin insancıl mizacını yansıtıyor. Hakkında son derece olumlu bir izlenim yaratır. Öyle kaçma hemen, bir sigara daha yak. Laura'dan gönlünce bahsedebilirsin.
Ama Hugh daha fazla kalmayıp kendini müthiş bedbaht hissederek yürüyerek eve döndü. Alan Trevor'ı kahkahalarıyla baş başa bıraktı. Ertesi sabah kahvaltı ederken hizmetkarı bir kartvizit getirdi. Üzerinde Baron Hausberg adına Monsieur Gustav Noden yazılıydı. Özürlerimi sunmam için gelmiş olmalı diye düşündü Hugh ve hizmetkarını ziyaretçi içeri almasını söyledi. Altın çerçeveli gözlük takmış kır saçlı yaşlı bir beyefendi odaya girdi ve hafif bir Fransız aksanıyla konuştu.
Monsieur Erskine'le görüşme şerefine mi nail oluyorum?
Hugh eğilerek selam verdi.
Baron Hausberg adına geliyorum diye devam etti yaşlı beyefendi. Baron?
Beyefendi, iştenlikle özür dilediğimi barona iletmenizi rica ederim diye kekeledi Hugh.
Yaşlı beyefendi gülümseyerek, baron bu mektubu size vermemi istedi dedi ve mühürlü bir zarf uzattı.
Zarfın dışında, yaşlı bir dilenciden Hugh Erskine ve Laura Merton'a düğün hediyesidir diye yazılıydı ve içinde de 10.000 sterlinlik bir çek vardı. Evlendiklerinde Alan Trevor sadıç oldu. Baron da düğün kahvaltısında bir konuşma yaptı.
Milyonerlerin model olması pek nadir rastlanan bir durumdur dedi Alan. Ama mesel olması daha da nadir rastlanan bir durum.